Sayfa 320. Girmekle girmemek arasında bir an kararsız bekliyor. Sonra bir kerecik, yalnızca bir kerecik bakmaya ve hemen çıkmaya karar veriyor. İçeri girdiği zaman önce bir şey göremiyor. Sonra gözleri karanlığa alışıyor. Biraz daha, biraz daha ilerlemeye başlıyor. Zamanı unutuyor, yönünü kaybediyor. Rastladığı her şeyden yeni, farklı anlamlar çıkartıyor. Böyle adım adım geldiği kapıdan uzaklara, bilmediği, belki de artık geri dönme şansı kalmayan yerlere gidiyor. Şehvetle çocukluk bir araya gelir mi? Evet, ben orada, onun kollarında, yüzlerimizin başka kimselerin bilmediği biçimlere büründüğü, sözcüklerin başka anlamlara geldiği, parmaklarımızın bile zevk çubuklarına döndüğü, istekle dolu inleyişlerin utangaç gülümsemelerle pervasız gülüşlere karıştığı bu anlarda kendimi küçük bir çocuk gibi hissederdim. Meraklı, utangaç ama korkusuz. Bir keresinde Ayla bana, onu gerçekten tanıyor musun, şunun şurasında kaç kere beraber olduğunuz gibi bir şeyler söylemişti. Evet, onu tanıyordum. Ve her keresinde yeniden hiç tanımadığımı anlıyordum. Bir eve ilk gittiğinizde gördüklerinizle, o eve aşina olduktan sonraki görüşünüz nasıl çok farklıysa, ben de şimdi bu yeni görüntüye hayretle bakıyordum. O çocuksu halleri bazen sanki, ah sevgili bebek sen hiçbir şey bilmiyorsun, daha çok küçüksün der gibi yumuşacık bakışları, bazen heyecanla hikayeler anlatması, anlatırken sanki o anı yaşarmış gibi coşması, ayakları fırlayıp ellerini kollarını kullanarak oynaması, benimle olmadık hayaller kurup sonra birden dudaklarını büzerek gözlerinin dolması. Ama ben yaşlıyım, sen çok gençsin, ya sonra beni bırakır da gidersen, ya benden sıkılırsan demeleri. Bir keresinde onu aynanın önünde çıplak, göbeğini içeri çekmeye çalışırken yakalamıştım. Utanıp kızmış, beni odanın içinde kovalamış, ben bir yandan çığlıklar atıp bir yandan onun böyle çırılçıplak koşuşturmasına gülerek, hiddetlenerek sana iyi bir dayak lazım diye söyleniyordu. Bana bazen küçük hanım, bazen yumurcak, bazen ışığım, bazen bebek sevgilim, bazen de güzel kızım derdi. Gittiğimiz yerlerde biri bana baksa, başka bir erkek bana bir iltifatta bulunsa, dansa davet etse, oturduğu yerde duramaz olur. Şimdi şu sersemin boynunu kopartayım da gör. Veya ona göre en sert bir ifadeyle, ha ben neka herif, haddini bilmez, şuursuz diye öfkesinden yüzü kızarırdı. Ben onun böyle kızmasına, hatta sonradan hiç suçum yokken bana küsmesine çok güler, bununla eğlenirdim. Herkese mavi boncuk dağıtıyorsun, nezaket başka, elin adamıyla samimiyet başka şey diye kendi kendine söylenirdi. Bizi kimsenin tanımadığı yerlerde hep evli olduğumuzu sanırlar, o da buna sevinir, seni karım sanıyorlar, hepsi beni kıskanıyor derdi. Suratımı astığımı görünce, zaten gerçek de bu değil mi, benim gerçek karım sen değil misin diye düzeltmeye çalışırdı. Ben onun çapkınlığını, birçok hanımlarla çıkan söylentilerini bilirdim. Güzel kadınlarla sohbete bayıldığını, bir kadını kıyafetinin en küçük ayrıntılarına kadar saniyesinde gördüğünü de bilirdim. Ama benim yanımda başını çevirip de kimseye bakmadı. Seninleyken kadınları değil, bütün bir dünyayı unutuyorum dediği gibi, sahiden de başka hiçbir şey umurunda olmazdı. Yine o akordiyonun sesiyle uyandık. Gözlerimi açtım ve onun saçları dağılmış, şiş gözleriyle bana baktığını gördüm. O şarkı yine çalıyordu ve ben şimdi onu ilk kez uyanmışken görüyordum. Kalk bakalım küçük hanım dedi, senin şarkın çalıyor. Bizim şarkımız dedim. Evet, ona bugün de gelmesini söyledim. Sonra onu boynundan yakalayıp yeniden örtülerin altına çektim. Beni öptü ama yeniden kalktı. Bana kızacaksın şimdi ama hemen çıkmamız lazım, geç kalıyoruz. Seni uyandırmaya kıyamadığım için bekledim ama vapura çok yolumuz var. Biliyor musunuz, ne vapuru diye bile sormadım. Nereye gittiğimizi, neden gittiğimizi, kaç gün kalacağımızı hiç sormadım. Umurumda bile değildi. Nasıl toparlandığımı, elbiseleri bavula tıkıştırıp nasıl hızla giyindiğimi, gülleri almak için tutturuşumu, ben giyinirken onun kocaman bir buket yapıp elime vermesini, ama hala uyanamamışken hiç susmadan konuşan bir şoförün kullandığı küçücük bir arabaya binişimizi, yolda vitrinine, plaj havlusunun üzerine uzanmış mankenler konmuş büyük bir mağazanın önünde duruşumuzu, aceleyle içeri girip bir şeyler alışımızı, dönemeçlerle dolu ağaçlık yollardan, düzenli temiz köylerden, uçsuz bucaksız kırlardan geçip havaalanına gidişimizi, önce uzun bir yolculuk için pervaneli bir uçağa, sonra vapur dediği şekilsiz bir tekneye binişimizi, son anda, nasıl unuturum? Öğle güneşi, çalkantılı denizin üstünde altından oyunlar yaratıyordu. Güvertenin demirlerine tutunmuş, uzaklaştığımız kıyıya bakıyorduk. Açık renk keten ceketini çıkartıp omuzlarıma koydu. Başımı biraz uykulu, biraz yorgun göğsüne yasladım. "Ben seni çok seviyorum," dedim. Saçlarımdan tutup iyice kendisine çekti. Biraz eğilip kulağıma, "Ben seni daha çok seviyorum," dedi. Kıyıdan uzaklaşıyorduk. Güneş iyice yükselmişti ve nereye gittiğimizi bilmeden onun yanında ilk kez gördüğüm bir denizde alçalıp yükselirken gerçekte nerede olduğumu anladım. Evimde. Benim hiç evim olmadı. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı evlerde yaşadım ama çocukluğumun odasından sonra ilk kez orada, onun yanında evimi buldum. Belki de diye düşündüm, bir gece yarısı, içimde tanımlayamadığım bir karmaşayla, çılgınca bir coşkuyla beni bir anda ölümün kıyısına götürebilecek bir hüzün arasında gidip gelen dalgaların içinde, belki de onu böylesine sevmemin nedeni budur. Benim evim o. Şimdi artık biliyorum. İnsan çocukluğunun evinden bir gün çıkıyor. Sonra o eski romanlardaki maceracı gezginler gibi oradan oraya savruluyor. Hanlarda kalıyor, tanımadığı insanların evine misafir oluyor. Hiç bilmediği perili köşklerde geceliyor. Kaderin önüne çıkarttığı yollardan bazen birini, bazen ötekini seçerek hayatı keşfe çalışıyor. Kimi zaman bir yerde durup artık yorulduğunu, daha fazlasını görmek istemediğini düşünerek kendisine sazlardan bir kulübe kuruyor. Sonra bazen o kulübeyi yıkıp yeniden yollara düşüyor. Ama hep sonunda kendi evine, gerçekte ait olduğu, hiçbir şey yapmadan, yalnızca içinde oturduğu için bile mutlu olacağı o eşsiz yeri, ruhunun sığınağını arıyor. Kaç kişi bulabilmiştir ki? Kaç kişi kendine göre eşsiz bir maceranın ardından güverteye çıkıp ufka bakarken kıyı göründü diye bağıracak kadar şanslı olmuştur? Hatta kaç kişi gerçekte bütün bu çılgınca yolculuğun amacını anlayabilmiştir ki? O günlerde gazeteler hep mucizelerden söz ediyorlardı. Uzay yolculuklarından, hastalıklara çare bulmaktan, gençlik aşısından. Ama benim için mucize işte oradaydı. Bir öğleden sonra, bir ilk yaz günü, parlak güneş ışığıyla her yerin aydınlandığı, adını bilmediğim büyük deniz kuşlarının bile şaşırıp sevinç çığlıkları attığı o gün, gözlerine baktığım zaman gördüğüm şeydi. Öyle şeyler vardır ki, görürüz ama gördüğümüzün farkına varmayız. Evet, gerçekten de hayatta mucizeler varsa, mutlaka gördüğümüz ama gördüğümüzü anlayamadığımız şeylerin arasındadır. Ne olursa olsun dünya tersine bile dönse biz hiç ayrılmayalım. Bana söz ver. Senden her uzaklaştığımda kendimi bir yerde unutmuş gibi oluyorum. Bana söz ver dedi. Gözlerinin içine bakıyordum. O kadar mutluydum ki neden ağlamak istediğimi anlamıyordum. O kendini burada unutmuş gibi oluyordu. Ya ben? Her elveda dediğimizde evine gelmiş ama kapının önünde kalmış, her zaman açılan kapıyı çalıp bu kez kimsenin çıkmadığını gören küçük bir çocuk gibi şaşkına dönüyordum. Onunla hep avare aşıklar gibi çalınmış saatler yaşadık. Kimsenin bilmediği mahallelerde gezdik. Fakir semtlerdeki lokantalarda oturduk. Köprü altlarında öpüştük. Bizi kimsenin tanımadığı otellerde kaldık. Kalabalık yerlere çıktığımızda gizli ajanlar gibi işaretlerle anlaştık. Pusulalar yazılıyor, sonra hemen yırtılıp atılıyordu. Tıpkı bir gün bana getirdiği o romandaki gibi. Ağzında lollipopla dolaşıp, beyaz çorapları ve kısa eteğiyle çember çeviren küçük bir kıza aşık olan yaşlı adamın, onu alıp bir kasabadan ötekine gizli saklı dolaştıkları o tuhaf romandaki gibi. İşte o da evini bulmuştu. Ama olmaması gereken yerde. Acaba öyle mi? Doğrusunu kim söyleyebilir? Bir sonraki gelişinde onunla buluşmaya okul çocuklarının giydiği kıyafetle gitmiştim. Saçlarımı kuyruk yaptım. Beni görünce önce şaşırdı, sonra kahkahalar atmaya başladı. "Beğendin mi kitabı?" diye sordu. "Mutsuz sonları sevmem," dedim. güldü. Galiba bu kitapla ilgili yapılan en ilginç yorum bu. Yazarının duymasını isterdim dedi. Ben küçük bir kız değilim dedim. Hem olsam da fark etmezdi. İçimden dedim ki, olsam da fark etmezdi. Yine senin peşinden gelirdim, gittiğin her yere. Peşinden. Sen küçük bir kızsın dedi. Öylesin ve ben onun için ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ya, demek bilmiyorsun. Dünyanın en büyük bombasını yapmışlardı. Dünyayı yok edecek büyüklükte bir bomba. Şimdi herkes evinin altında, bodrumlarda sığınaklar yapıyor. Böylece bomba patladığında kurtulacaklarını sanıyorlardı. Ama ne garip ki, bombayı yapana değil de o garip aşk romanını yazan adama kızıyorlardı. Bombaları değil de kitapları yasaklıyorlardı. Eğer sonuna kadar seninle birlikte böyle bir sığınakta kalacaksak, o bombanın atılmasına bile razıyım dedim. Yüzümü ellerinin arasına aldı. Buruk bir gülümsemeyle baktı gözlerimin içine. Dünya yüzünde benim için yaratılmış biri olduğunu biliyorum artık dedi. Tanrı korusun biz sığınaklarda kalmayacağız. Günün birinde sana dünyanın en güzel evini alacağım. Orada beraber oturacağız. Böyle saatlerce ellerini tutup hiçbir şey yapmadan gözlerine bakacağım. Zaten dünyanın en güzel evindeyim. Bilmiyor. Bu evin duvarları yok. Pencereleri, perdeleri, kapısı bacası yok ama yine de dünyanın en güzel evi. O zaman ben de sana söz veriyorum dedim. Ne olursa olsun, dünya tersine bile dönse ayrılmayacağız. Yeter ki sen üzülme. Hala o buruk gülümsemeyle baktığını görünce dedim ki, ben daha çok küçüğüm ama her şeyi başarabilirim. Her zorluğun üstesinden gelebilirim, göreceksin. O zaman güldü, elimden tutup kaldırdı. Sen süper kızsın, biliyorum dedi. Ama bunlar çok sonraydı. O gün o küçük vapur bizi başka hiçbir yerin görünmediği ıssız yeşil bir adaya getirdiği zaman henüz ikimiz de ne yapacağımızı, bundan sonra neler olacağını bilmiyorduk. Sanıyorum benim gibi o da böyle herkesten uzak, gizlenmek zorunda olmadan, birilerinden korkmadan, saatlere, sözlere, randevulara yetişmek gerekmeden, aklımızın bir köşesinde başka birileri, belli belirsiz gölgeler yokken yalnız kalmayı, böylece belki de her şeyin kendiliğinden çözüleceğini düşünmüştü. Ona neden buraya geldiğimizi, burayı nasıl bulduğunu sormadım. Yalnızca, buraya daha önce geldin mi diye sordum. Hayır dedi. Burayı bana bir Fransız dostum önerdi. Yemek yemek için kolalanmış örtüleri beklemeyeceğimiz bir yer aradığımı söylemiştim. Burası sahiden de kendi halinde, dünyadan uzak, yabancılara henüz alışmamış bir yerdi. Büyük, karmakarışık, yabani bir bahçenin içinde kendi oturdukları evin hemen yanındaki küçük barakayı pansiyona çevirmiş bir ailenin misafiriydik. Küçük, dağınık, uzun saçlı çilli oğulları sabah erkenden çeşitli meyveler, sıcak çörekler getirip kapıyı vuruyordu. Sonra tombul, yanakları kıpkırmızı, saçları iki yandan örgülü sarışın ablası çayla süt getiriyordu. Eğer yıkanmak isterseniz bahçenin içindeki püskürtme hortumunun altına girmek zorundaydınız. Barakanın her yeri hasırlarla kaplıydı. Ağaçların, büyük yaprakların, yaban bitkilerinin arasına gizlenmiş, en sıcak saatte bile hep serin, yarı karanlık, büyükçe bir odayla küçük bir girişi vardı. Yatağımız küçücüktü. Oturmak için yalnızca eski püskü, yayları çıkmış bir koltuktan başka bir şey yoktu. Dev gibi, uzun tüylü, sarkık kulaklı iki köpek bütün gün bahçenin içinde oradan buraya çarparak deli gibi birbirlerini kovalıyor, güneşin dayanılmaz olduğu saatlerde girişteki ahçap taraçada dilleri bir karış dışarıda nefes nefese yatıp kalıyorlardı. Büyük evin bahçenin otlarıyla birleşmiş büyük renkli taşlardan yapılma girişinde mavisi solmuş giysileri ve başörtüsüyle yaşlı bir kadın neredeyse bütün gün sallanan bir koltukta oturuyor, kendi kendine konuşuyordu. İri yarı posbıyıklı baba çoğu zaman dışarıda oluyor, tombul ama güler yüzlü anne kızıyla beraber burayı çekip çeviriyordu. Yanımızdan bisikletle küçük çocukların, bej rengi kısa kolluk, kısa pantolonlu üniformasıyla postacının, mavi giysileriyle birkaç rahibenin, uzun saçlı midillisine sebze yüklemiş çiftçi kadınların geçtiği, otlarla kaplı daracık bir yokuştan inip deniz kıyısına geliyorduk sabahları. Bazen evin küçük oğlu da peşimizde. Uzaktaki kahvede yaşlılar pinekliyor, balıkçılar kayıklarını temizliyor, o kocaman deniz kuşları ev sahibi olduklarının farkındaymış gibi rahat, aldırışsız yanımıza kadar sokuluyor, anlamadığımız bir dilde bizimle gevezelik ediyorlardı. Taşlarla kaplı kumsalda koşuyor, yatıyor, güneşin altında tembelliğin, zamansızlığın tadını çıkartıyor. Saçlarımız yanmaya başlayınca yeniden dibi mercanlarla, yosunlarla kaplı, hiç görmediğimiz balıkların biraz altımızda dolaşıp durduğu, lacivertten açık yeşile renklerle dolu denize atıyorduk kendimizi. Hiç görmediğimiz, hiç bilmediğimiz bir gezegende sanki ait olduğumuz yeri bulmuş gibiydik. Çocuklar gibi akşama kadar yarı çıplak, yerliler gibi doğal, ayaklarımız kesilerek, ellerimiz acıyarak, denizdeki kayalıklara tırmanarak, yüzerek, çocukluğumuzdaki gibi oyunlar oynayarak, mucizevi renklerdeki balıkların biz yüzerken altımızdan aile gezmesine çıkmış gibi salına salına geçip gitmesini izleyerek, görmediğimiz güzellikte deniz kabuklarını toplayarak, ikimiz de güneşten yanmış, saçlarımız canlanmış, deniz kokarak, gözlerimiz parlayarak, saatlerce hiç yorulmadan, sonra birdenbire uykunun o dingin kuytuluğuna düşerek. Eğer dedikleri gibi gizlenmiş bir cennet varsa, herhalde işte burası olmalıydı. Buradan çok uzaklarda, gözle görünmeyecek kadar uzakta bizi bekleyen bir dünya vardı. Ve biz şimdi ondan kurtulmuştuk. Bizi bekleyen bir dünyadan, bizi bekleyen gerçekten. Orada o uzun saatlerde güneşin altında uzanmış yatarken, gözlerimizi kapatıp her yeri kaplayan o sıcak ışıltının baş döndürücü dokunuşunda, geceleri birdenbire gökyüzünü aydınlatan ve sanki başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz kadar büyük dolunayın gülümseyen yüzünde ne çok şey konuştuk. Birbirimize sanki bütün bir hayatı anlattık. O hayatın içinde birikmiş ama bir başkasına söylenmeden gizlenmiş, günün birinde karşımıza çıkacak birine, bütün bunları anlayabilecek birine anlatılmak için beklemiş ne çok şey vardı. Ona çok şey anlatıyordum ama yine de ne çok şeyi bilmiyordu. Anlatamadıklarımı, sözlere dökülemeyeni, onu nasıl bir aşkla sevdiğimi, hayır, aşkların, tutkuların, isteklerin dışında nasıl bir sevgiyle bağlandığımı. Konuştuklarımız bunlar değildi. Bizi birbirimize daha da yakınlaştıran anılar, ayıklanmış geçmiş, unutulmuş şarkılar, başucu kitapları, hiç bitmesini istemediğimiz filmler, farklı zamanlarda ama aynı yaşlarda geçtiğimiz bir sokak, köşedeki o beyaz köşk, hayaller, utanmalar, çocukluğun tavan arasında saklanmış şeyler. Burada bizim için yeni olan şeylere bakışımız. Kimi zaman birimizin başladığı bir sözü ötekinin bitirivermesi. Bazen aynı anda aynı şeyi söyleyişimiz. Onun şimdi başka insanlarla konuşmasını izliyordum. Bir çocukla anlaşmasını, balıkçılarla pazarlık etmesini. İlk kez birileri onun için her şeyi yapmazken, ilk kez tek başınayken nasıl bir adam olduğunu. Yabancı bir yerde, tanımadığı insanların arasında. Güçlüydü, korkusuz, rahat. Bir kayıp bulup uzaktaki kayalıklara tırmanmaya gidilemez miydi? Neden olmasın? En tepeye çıkıp adaya neden bakmıyorduk sanki? Çıkılıyordu. Denizin içinde belimize kadar suyun içinde yürürken bir mağaranın girişi beliriyordu. El ele tutuşup giriyorduk. Zar zor yürüyebildiğimiz, sonunda nereye varacağını bilmediğimiz bir yerde, kim bilir kaç milyon yılda böylesine düşsel bir yer haline gelmiş bu sarkıtların, mercanların, tutunamayacağımız kadar kaygan kayaların, uzaktan sızan ışıkla renkli desenler yaratan suyun, deniz bitkilerinin, hiç tanımadığımız garip yüzlü balıkların, suyun kayalıklara vurarak çıkardığı yankılanan, içinde keşfe çıkmış eski zaman gezginleri gibi ciddi, bir ara yolumuzu kaybettiğimizi sanınca kuşkulu, sonra kolayca çıkışı bulunca çocuklar gibi gülerek. Çocukken okuduğum o romanlardaki gibi hissediyordum kendimi. Bütün bunlar sanki gerçek değildi. Onun mavi çizgili, beyaz, incecik kısa kollu gömlekleri, uzun parmakları, yeşil taşlı yüzüğü, ellerinin üstünde, kollarında, boynunda belirgin damarlar. Islandığı zaman geriye yatan, yanlardan açılmış, kuruyunca dağılan, güneşte beyazları iyice parlayan saçları. Yüzerken denizin mavilerini, yeşillerini alan, akşama doğru koyulaşan gözleri. Gülerken gözlerinin altında, kenarlarda beliren kırışıklıklar. Sigarasından derin bir nefes alırken, bir an dalmış çocuklar gibi somurturken, beni öpmek için yüzü yaklaşırken, onun yanında kendimi iyi hissediyordum. İyi ve güvende. Onun yanında kendimi başkalarından korumama gerek yoktu. Hayır, aslında daha önemlisi, kendimi ondan korumama gerek yoktu. Buraya gelirken hiçbir şey düşünmemiştim. İlk kez yalnız kalıyorduk. Ya bütün o sihir bir anda yitip gitseydi? Ya sıradan bir şey, asla söylenemeyen ama geri dönüşü olmayan bir biçimde bizi birbirimizden soğutsaydı? Bunları bile düşünmemiştim. Sanki onu binlerce yıldır tanırmış gibi, sanki bütün bunların öyle doğal olacağını bilirmiş gibi. Garip olan neydi biliyor musunuz? Bütün bu beklenmedik yakınlığa, tanıdıklığa rağmen içimde bastırılamayan o heyecan hiç azalmamıştı. Şimdi bunları böyle anlatıyorum ama herhalde güneşi morlara bulanarak alçaldığı alacakaranlıkta sırtıma şalımı sarmış, ona yaslanmış otururken hiçbiri beni ilgilendirmiyor, aklımdan bile geçmiyordu. Ve hiç kuşkunuz olmasın, aklımdan geçse bile bunları ona hissettirmemek için biz kadınlara doğuştan öğretilmiş bütün oyunları oynuyordum. Acaba onun aklından ne geçiyordu? O benim bütün bunları unutacağımı, parlayıp sönen bir ışığın peşinde gittiğimi, bunun yalnızca küçük bir kızın macera isteği olduğunu mu sanıyordu? Evet, belki de öyle sanıyor. Yılın ilk güneşinin altında kumların üzerine yatmış, bizi bütün dünyadan kaçıp saklandığımıza inandıracak denli, göz alabildiğine uzanan renk renk denize bakarken, gözlerimizi artık dayanılmaz sıcaklıktaki güneşten korumak için kapamışken, dev çekirgelerin, cırcır böceklerinin, yavaşça kıyıya dokunup giden dalgaların, ara ara hafif bir esintiyle hışırdayan çalıların, nereden nereye gittiğini bilmediğimiz bir uçağın sesinin bizi burada böyle tembel, aldırışsız, uzakta, sonsuza dek yaşayabileceğimizi söylediği bu küçük adada, filmlerdeki gibi bir aşk macerası yaşamak istediğimi sanıyor belki. Ama yanılıyor. Bütün o ayrıntıları, sayısız küçük şeyi, mesajları, notları, mektupları, konuşmaları, sözcüklerin dizilişlerini, gülümseyişlerini, yanağımı tutup beni öperken bakışını, karanlıktaki desenini, giysileri, kokuları, eşyaları, dokunuşları, sıcaklığı, ne çok şeyi asla unutmadığımı, onların hepsini sanki bir deftere yazar gibi kaydettiğimi de bilmiyor. Benim kendi hayatım için verdiğim kararı bilmiyor. İçimden onun bir parçasını zorla söküp aldıklarını bilmiyor. Buraya gelirken evimi terk ettiğimi bilmiyor. Bir gün bir müzedeki konserden çıkmış takside giderken ve bana belki de hayatım boyunca bir başkasından duyduğum için hiç bu kadar heyecanlanmadığım şeyler söylediğinde, bir an bütün dünyayı unutup bambaşka bir yere, işte tam da böyle bir adaya, kayıp bir ülkeye gelmeyi, burada sazdan bir kulübede ömrümüzün sonuna kadar yaşamayı hayal ettiğimi de bilmiyor. Daha küçük bir çocukken ona aşık olduğumu bile bilmiyor. Bilmediği öyle çok şey var ki. Günün birinde hepsini anlatmalıyım. Belki. Sonra. Onun yanındayken hiç uyumak istemiyorum. O uyurken karanlıkta bile sessizce oturup onu seyrediyorum. Bilmiyor. Orada herkesten uzak ama ilk kez birbirimize böylesine yakın. Zamanın geçmişini durdurmak, durduramasam bile yaşanan zamanı uzatmak, her anı büyütebildiğim kadar büyütmek istiyorum. Bilirmiş gibi. Bütün bunların hemen biteceğini bilirmiş gibi. Sonunda uyuyakaldığım zaman kendimi okul günlerinde buluyorum. Onun eve geldiğini, dolabımda saklandığını, benim odamda dolabımda yaşadığını, okula gidip geri döndüğümde onu bıraktığım yerde bulduğumu görüyorum rüyamda. Sonra uyanıp bahçede meyvelerle, tatlı çörekler ve çayla kahvaltı yapıyoruz. Keşke benim odamda, dolabımda yaşayabilseydin. Uyandığın zaman sana kurabiyeler getirirdim. Geceleri herkes yattıktan sonra sessizce oyunlar oynardık, fısıltıyla konuşurduk diyorum. Ama zaten gerçek bu değil mi? Ben onu bir dolapta, içimdeki gizli bir çekmecede saklamıyor muyum? Bir keresinde yatağın içinde oturuyorduk, çırılçıplak. Yüzümü iki eliyle tuttu, kaldırdı, gözlerimin içine bakarak. İnsan bir düşü sevebilir mi diye sordu. Evet dedim hiç düşünmeden. Bence zaten en çok onu sevebilir. Bir düşü. Küçücük bir adada keşmekeşin, kalabalıkların, dev kentlerin, fabrikaların, savaşların burnunun dibinde ama sanki bütün bunlar yokmuş gibi. Sanki bütün bunların arasından kendisini belli etmeden süzülüp geçmiş gibi saf kalan o cennetteki birkaç günün ardından arkamızdan el sallayan insanlar bırakıp yola çıktık. Uzaklaşırken gördüğümüz ada sanki artık tanıdığımız, yeniden geri geleceğimiz bir yer gibiydi. Arada telefonla bile kimseye ulaşamayacağım, Bu adada hayatımda ilk kez böyle ortadan kaybolmuştum. Ve ne garip, gerçekten de geride kalanları hiç düşünmemiştim. Elimde küçük bir çantayla dünyanın herhangi bir yerinde hayata yeniden başlayabileceğim düşüncesi beni ürküttü. Hayatımı burada hiçbir şey yapmadan geçirebilirdim dedim. Biliyor musun, belki de ilk kez bir yerden ayrılırken bu kadar üzülüyorum dedi. Biz kendimizi olmadık hayallere kaptırmış, birkaç gün için bile olsa buna izin veren bir yerde hayatımızın en güzel günlerini geçirmiş, en azından benim için, geri dönerken aslında başka bir yerde, hayatlarımızı belirleyecek bir yerlerde neler olup bittiğinin farkında bile değildik. Belki kendi saatimizi durdurmuştuk ama dünyanın saatini değil. O zaman cebinden küçük kadife bir kutu çıkardı. Eski sarı pırlanta taşlı bir yüzüğü benim parmağıma taktı. Artık bir daha ayrılmaktan söz etmek yok dedi. Zaten ayrılmaktan söz etmemiştik ki dedim. Bu yüzüğü aslında çok önce almıştım ama bir türlü cesaret edip veremedim. Çok güzel dedim. İlk kez bu renk bir taş görüyorum. Onu takmasan bile dedi. Hep sakla olur mu? Neden takmayacakmışım dedim. Hep takacağım. Sanki hep ertelemeye çalışmıştık. O konuşmayı, ikimizin de tam olarak ne söyleyeceğini bilemediği, yapmak istediklerimizle gerçeklerin birbirine uymadığı, birbirimizi incitmekten korktuğumuz o konuşmayı bugüne kadar hep ertelemiştik. Sen ne biçim kadınsın dedi uzun bir sessizlikten sonra. Hiçbir şey sormuyorsun. Güldüm. Aklımdan geçenleri, aslında bunca zamandır kendi kendimi yiyip bitirdiğim bütün o soruları tek tek sormalı mıydım acaba? Ben sormayacağım dedim. Sen de bir şey söyleme. Hiçbir şey insanın düşündüğü gibi olmuyor nasıl olsa. Yüzüme baktı, düşünceli. Bir şey söylemek istermiş gibi ama sustu. O anda, aslında akşamüstünün esintisinde güvertedeki demirlere yaslanmış geri dönerken, belki ben hiçbir şey sormasam da söylemesini istediğim şeyler vardı. İçimden bir ses, tıpkı Turgut'un o gece söylediği gibi, bunu başaramayacağını, ayrılamayacağını, karısını, kızını bırakamayacağını söylüyordu. Ne beni ne onu. O anda bunları düşünmek istemiyordum ama kendime engel olamıyordum. Benimle mutluydu, beni seviyordu, bunu biliyordum. Ama şimdi yeniden kendi hayatına dönecek, bu birkaç günlük kaçamağın mutluluğuyla, heyecanıyla, aslında bunaldığı, istemediği, kurtulamadığı hayatına devam edebilecekti. Ama ben böyle yapmamıştım. Ben böyle ikili bir hayatı sürdürememiştim. Yalnızca dürüst olduğum için mi? Yok canım, aslında beceremediğim için. Belki de o benim kadar güçlü duygulara sahip değildi. Söyleyip durduğu gibi büyük bir aşkla sevse bir başka kadına, kim olursa olsun bakmaya bile katlanabilir miydi? Birdenbire anladım ki, karşıma böyle lambadaki cin gibi her çıkışında, yalnızca o anın bulunmaz mutluluğunu yitirmemek için kendimi bırakırsam, asla bir karar veremeyecekti. Oradan oraya çılgınca bir koşturma içinde, büyük kararların, tartışmaların, kavgaların, sorumlulukların arasında, benimkiyle karşılaştırılamayacak kadar hızlı geçen bir hayatta, bir an durup her şeyi yeni bir yerde bir başkasıyla sıfırdan başlamayı asla düşünemeyecek. Ben bir karar vermiştim. Henüz kesinleşmemiş olsa da benim için gerçek buydu. Bütün hayatım işte bu birkaç günde değişiyordu. Böylece ne zamandır içinde yaşadığım o ikilemin biteceğini sanmıştım. Ama hiç de öyle olmamıştı. Şimdi yine büyük bir belirsizlik yaşıyordum. İşte biraz öncesine kadar ayaklarım sapasağlam yere basıyor, kendimi ait olduğum bir yerde, evimde hissediyordum. Ama şimdi birdenbire yine yersiz yurtsuz kalıvermiş gibiydim. Bunları ona anlatabilir miydim, bu gelgitleri? Belki sorsaydım, zorlasaydım başka türlü olurdu. Ama öyle güzeldi ki. En küçük bir dokunuşun bile bozabileceğinden korktuğunuz uçsuz bucaksız kar örtüsü gibi. Uyurken seyretmeye doyamadığınız bir bebek gibi. Hemen sonra değişen, bir daha göremeyeceğiniz bir gün batımı gibi. Karanlıkta koltuğa gömülmüş, asla bitmesini istemediğiniz ama yazık ki her gün biraz daha sona yaklaşan bir film gibi. Yanımda durmuş, dalgın uzaklara bakıyor. Ona bakmıyorum ama biliyorum. Aynı yere bakıyoruz, ufka doğru. Göremediğimiz bir kara parçasının belirmesini bekler gibi. Belki aynı şeyleri düşünüyoruz ama bizi bekleyen geleceği kurmak için bir şey yapamıyoruz. Ama kendi kendime söz vermiştim değil mi? ondan bir şey istemeyeceğimi, hiçbir şey beklemeyeceğimi, ikimiz için geleceğe dair hayaller kurmayacağımı. Bir gün farkına vardım ki, dünyanın neresine gidersem gideyim, en güzel kentlerde, tertemiz meydanlarda, büyük bulvarlardan geçerken, görkemli sarayları gezerken, birbirine çarpan, birbirinin yanından geçip giden insanların kendilerine kurduğu görkemli şehirlerde, kalabalıklardan uzak, kendi dünyalarında yaşayan insanların adalarında, tarih öncesinden kalma alışkanlıklarını sürdüren uzak kıtalarda, soğuk okyanuslarda, uçsuz bucaksız kırlarda, kendimi bütün dünyadan uzakta, her şeyin üstünde, tek başıma sandığım ıssız yerlerde bile hep İstanbul'u aramışım. Çocukluğumun geçtiği Ankara'daki evi değil de yazları gittiğimiz büyükannemin Kandilli'deki evini özlemişim. Güçlükle açılan demir kapının çıngırağını, çardak gülleriyle, manolyolarla kaplı bahçeyi, akşamüstleri sunulan taşların serinliğini. Neşeyle birbirlerine seslenen kuşları duydum hep. Kapıdan girince hemen sağda, duvarda kocaman çerçeveli bir eski yazı vardı. Gözümün önünden hiç gitmez. Her şeye can veren sudur. Büyük eski bir kafesin içinde başka hiçbir yerde bir daha görmediğim güzel sesli, tombul, kırmızı bir kanarya. Önünde durup kendimi seyrettiğim yaldız işleme çerçeveli dev ayna. Uzun dar pencerelerin üstündeki renkli camlardan süzülen ışığın aydınlattığı duvarlardaki büyük fırtına resimleri. Dedemin çerçeveli, sonradan renklendirilmiş fotoğrafı. Hemen yanında evlendikleri gün çekilmiş bir başkası. Üzerinde yuvarlandığım, öğle yemeklerinden sonra uyuyakaldığım yumuşacık, büyük, yeşil kadife kanepe. Onun içine gömülmeyi ne çok severdim. O sıcak öğleden sonraları girişteki bu loş koltuğa gömülüp kitap okur, minderin üstüne elimle desenler çizer, tabandaki süslemelere bakar, sonra da uyuyakalırdım. En sevdiğim Selanik gevreğiyle simit yiyeceğim çay saatine kadar. Sayfa 342. Çalı kuşu Feride'yi orada okumadın mı? Aşk-ı Memnu'yu. Ya Paul ve Virgin'i? Ne güzel yazmıştır Yahya Kemal. Kandilli yüzerken uykuda, mehtabı sürükledik sularda. Bir yoldu parıldayan gümeşten, gittik bahsaçmadık dönüşten. Tam o koltuğun karşısında büyük bir ev gibi, kapalı bir mabet gibi, çocukken beni hep meraklandıran, nasıl çalıştığını akıl erdiremediğim, kilitli olduğu için daha da ilgimi çeken ahşap çalar saat vardı. Camekanın içindeki büyük sarkaçın gidiş gelişlerini izlerken uykum gelirdi. Orada, o safadaki günlerimi, o huzuru, o temiz kokuyu, en tatlı uykularımı tıpkı çocukmuşum gibi hep duydum. Avrupa kentlerinin içinden büyük nehirler geçerip, ama ben ortasından dev gemiler geçen büyük kentimi özledim. Anadolu Hisarı'ndan bakınca alabildiğine uzanıp giden, sanki sonsuzluğa açılan o denizin sabah ışığındaki parıltısını hiç unutamadım. Anneannem bir keresinde artık gözlerinin görmediği, kimi zaman insanları birbirine karıştırdığı, tanıyamadığı günlerin birinde demişti ki, "Martıların sesini duyuyorum, sabah oldu diyorum, uyanıyorum. Ama sonra bakıyorum denizi göremiyorum. Martılar buradaysa deniz de buradadır. O zaman niye göremiyorum? Hadi beni denize götür çocuk." Orada yediğimiz akşam simitlerinin, fırından yeni çıkmış sıcak ekmeğin kokusu beni dünyanın neresine gidersem gidim, gelip bulmadı mı bunca yıl? Böyle olacaktı işte. En çok alıştığınız görüntüler bile silinip gidecekti. Anlamak istemeyecektiniz ama böyleydi. O günlerde benim için her şey parlaktı tabii. Unutulacak, silinecek gibi gelmiyordu. Oysa nasıl da silikleşiyor anılar çabucak. Başkalarını anlatırken, hayır, yalnızca kendi kendimizi hatırlarken bile, kendi hayatımızın anlamsız ayrıntılarının gerisine, bir sürü saçmalığın arasına sıkışıveriyor. Sanki aptalın tekinin telefon numarasından, bir televizyon dizisinin oyuncularının isimlerinden, hiç görmediğimiz bir ülkedeki bitmek bilmez politik dalgalanmalardan daha önemsizmiş gibi unutuyoruz işte. Sözcüklere dönüştürdüğümüz an hayatımızın en önemli anları, dönüm noktaları, asla unutmayacağımızı sandığımız fotoğraflar silinip gidiyor. Bir an belirip parlarmış gibi. Hatırlamak böyle bir şey. Geriye yalnızca belli çizgilerin kaldığı eskimiş bir resim. Koskoca bir hayatı, onun içine giren, çıkan, değen başka hayatları anlatırken Bütün hepsi yalnızca birkaç sözcüğün içine sıkışıyor. Orada bitiyor. Oysa anlatılamayan şeyler var. Sözcüklere dönüştürülemeyen, bir başkasına tanımlanması imkansız olan şeyler. En yakınlarımızın bile durup bir an gözümüz daldığında sordukları sorulara cevap veremeyişimizin nedeni bu belki de. En yakınımızdakiler bile o anlatılamayan şeyleri bilmiyor. Bizim onların tanımlanamayan anlarını bilemediğimiz gibi. Ne garip. Birini anlatmak için, birini tanımlamak için, birinin kim olduğunu çizebilmek için sözcükleri kullanıyoruz. Oysa onları asıl oluşturan şeyin sözcüklerle anlatılması imkansız anlar olduğunu bilmiyoruz. İşte şimdi burada, çocukluğun evinden çok çok uzakta, bambaşka bir zamanda, bambaşka bir ruh halindeyken bilmediğim bir şey beni yeniden oraya taşıyor. Ama herhangi bir sözcük değil bu. Sözcükler üzerine bilinip bir yere gidilen şeyler değil. Ne peki? Bizi çoktan yitirilmiş, zamanın yok edici hızında dönüp bakılamaz bir anda, bir yerde bırakılmış o duyguya, o kokuya, o bölük börçük silinmiş görüntüye döndüren sözcükler değilse ne? Bir görüntü, bir koku, bir renk, bir başka duygu mu? Benzerlikler mi? Rastlantılar mı? Sesler mi? Hayır, bunların hiçbiri değil. Çünkü burada durduğum yerde gerçekte hiçbir yere dönmüyorum. Yalnızca belleğin içindeki yığınla görüntünün, o inanılmaz arşivin içinde bir yere gidiyorum. Hatta hiçbir yere dönmüyorum. Yalnızca belleğin o karmakarışık yığını, sanki kendi kendine dönüp duruyor ve bir yerde herhangi bir rastlantıyla, benzerlikle, sesle, kokuyla, renkle bir an için beni yeniden o ana sürüklüyor. Çocukken odamda ışıklı bir dünya vardı. Yalnız kaldığım zamanlarda karanlıkta onun başına geçer, ışığını yakar, saatlerce oynardım. Önce hızla çevirir, sonra da elimi herhangi bir yere koyup durdururdum. Parmağımın altında kalan ülkeyi, kenti, kasabayı, adayı gözümde canlandırmaya çalışırdım sonra. O an orada neler olduğunu, soğuk mu sıcak mı olduğunu, orada yaşayan benim yaşımda bir kızın neler yaptığını. Sonra gittim. O ülkelerin, o ışıklı kürenin üstündeki küçük, her biri başka renkte gösterilmiş kentlerin çoğunu gördüm. Ve artık oralardaki hayatın çocukken sandığım gibi bambaşka hayatlar olmadığını biliyorum. Dünyanın her yerinde birbirine benzeyen insanlar var. Birbirine benzeyen hayatlar, aynı sıkıntılar, aynı mutluluklar, aynı çözümsüzlükler, aynı kavgalar. O zamanlar o oyunu oynarken bambaşka yerlerde olmayı hayal ederdim. İçinde bulunduğum saatlerden kaçmak, uzaklara gitmek isterdim. Oysa sonra gittiğim o kentlerde de kendi hayatımın saatlerinden kaçmak istedim. Çocukken küçük sevimli odamda, o ışıklı kürenin başında gitmek istediğim yerlere ancak hayalimde gidebiliyor, oysa aslında aynı yerde odamda duruyordum. Ama sonra, o zamanlar hayal ettiğim yerlere gittiğim ve gözlerimi kapadığım zaman, bazen farkına bile varmadan yeniden oraya, ışıklı kürenin durduğu odaya, o eve döndüm hep. Camlarından pervanelerini izlediğim, dağların üstünden çarpacakmış gibi alçak giden uçaktan inip biraz yorgun, onun koluna girmiş, ona yaslanmış yürürken hiç beklenmedik bir şey oldu. Sanki bir Hitchcock filmindeki gibi yanından geçerken bize bakan tanıdık bir yüzün aniden başka bir tarafa döndüğünü gördüm. Çok kısa, belli belirsiz bir an göz göze gelmiştik. Öyle yorgundum ki önce bunun gerçek olduğunu anlayamadım. Birkaç adım atınca fark ettim. Doğrulup kolundan çıktım ama artık çok geçti. Geri dönüp gerçekten o mu değil mi diye bakmak istedim ama yapamadım. Ne oldu dedi Fuat. Biraz hızlanmıştım, bana yetişmeye çalışıyordu. Niye koşturuyorsun? Adını söyledim. Bizi gördü, sakın bakma. Köşede duvara yaslanmış duruyordu, bizi gördü. Belki yanılmışsındır, görmüş olsa gelmez miydi yanımıza? Herhalde şaşkınlıktan ne yapacağını bilememiştir dedim nefes nefese. Seninle beni birlikte görüp yanımıza gelse ne diyecek adam? O da doğru ya. Ne yapacağız şimdi? İlk gördüğümüz taksiye bineceğiz dedim. Ve kapıdan çıkarken yolcu bekleyen şoförlerden birine çantalarımızı alması için işaret etti. Kendimi arabanın arkasına attım. Elimde olsa başımdaki şapkanın içine girmek, kaybolmak istiyordum. Nasıl kızıyordum şimdi kendime. Birkaç dakika öncesine kadar üstüme sinmiş o tembel, sakin, huzurlu hal bir anda gitmişti. Sorular yığılıyordu aklıma. Ne diye kalabalığın içinde adamın koluna girersin? Ne diye o kadar yaslanırsın? Ama belki de emin olamamıştır. Kısacık bir an gördü. Nereden biliyorsun? Belki de biz yaklaşana kadar uzaktan bizi izliyordu. Belki de göz göze geldiğimiz an başını çevirdi. Öyle bir uçaktan iniyoruz ki yalan bulmaya imkan yok. Üstümüzde hala tatil giysileri. Güneşten iyice yanmışız. Yalnız onu görmüş olsa, yalnız beni görmüş olsa zaten koşar gelirdi mutlaka. Başını çevirmesinden anla şaşkınlığını. Ah, bundan büyük haber olur mu? En ağzı sıkı insan bile böyle bir haberi dayanamaz birilerine anlatır. Beyefendiyle evli aşığı tatilden dönerken, kol kola göz göze mutluluktan sarhoş, gözleri kimseyi görmüyor. Nasıl böyle bir aptallık yapılır? Ancak gözlerin kimseyi görmeyecek kadar körleşmişse. Pek de çenesi düşüktür dedi Fuat. Şoföre nereye gideceğimizi söyledikten sonra. Yüzü asılmıştı. Bilmez miyim dedim. Yarına kalmaz bütün Ankara öğrenir. Hem de kim bilir ne eklemelerle ne süslemelerle. Bunu söylediğim an yüzüme al bastı. Felaketin büyüklüğünü yavaş yavaş anlıyordum. Oyun bitmişti. Allah'ım, sen bunca şeyin içinden sessiz sakin çık, gel burada budalanın birine yakalan. Yok yere her şeyi birbirine karıştır. Hatta eğer şimdi oradaki telefondan aramıyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Pek süslemeye de gerek yok ya diye güldü. Sonra elimi tutup sıktı. Üzme canını dedi. Her şeyin bir nedeni vardır. Tam bu anda bizi burada görmesinde bir hayır var herhalde. Ama ben onun gibi gülemedim. Ne hayır olacak? Bal gibi yakalandık. Adamın elinde bir fotoğraf makinesi eksikti. Yüzüme baktı, gülümsedi. Biraz zoraki, düşünceli ama yine de soğukkanlı. Kötü bir rastlantı oldu ama aldırma dedi. Dedikodu her zaman çıkar. Bazen neler yaparsın kimse inanmaz. Bazen hiçbir şey yapmazsın. Hakkında olmadık şey söylerler. Keyfim kaçmıştı. Kendimden çok onu düşünüyordum. Karısı duyacaktı mutlaka, arkadaşları. Birden iyice gerildim. Bu adam onlara yakın değildi. Ya gazetelere giderse? Bundan iyi fırsat olur mu? Zaten olur olmaz ne duyarlarsa yazıyorlar. Demediklerini bırakmıyorlar onun için. O kadar ileri gideceğini sanmam dedi, korkar. Sonra bir an durdu, gülerek ekledi. Ama tabii fısıltı gazetesi başka. İşin kötüsü en çok tirajı olan da o. Birdenbire paniğe kapılmıştım. Kafasında ne yapacağını kurduğunu biliyordum ama yine de umurunda değilmiş gibi pencereden dışarı bakıp ıslık çalmasına deli oldum. Akşam dışarı çıkmak istemiyordum. Sanki o anda bütün dünya bizi biliyormuş gibi gizlenmek, kimsenin bize ulaşamayacağı bir yerde kalmak istiyordum. Ama ısrar etti. Pek kimselerin bilmediği birkaç masalık bir lokantaya gittik. Kadehini kaldırıp, hadi bakalım küçük hanım dedi, asma suratını. Böyle küçük şeylerden korkacak değilsin herhalde. İçimde büyük bir huzursuzluk vardı. Korkuyordum, evet, kendimi suçluyordum. Nasıl böyle düşüncesiz davrandığımı soruyordum sürekli. Hem ona zarar verecekti bu, hem de Turgut'u çok üzecekti. Sonra birden anladım ki o da beni düşünüyor, kendim için üzüldüğümü sanıyor. O zaman niye korktuğumu anlattım. Sakın bunları düşünme dedi. Benim için neler söylüyorlar, bir de bunu söylesinler. Neler söylüyorsun dedim. Bunca zamandır en çok korktuğum şey buydu. Benim yüzümden başına gelecekleri düşündükçe. Gülerek şefkatle baktı bana. Omuzlarını silkip, aman canım, hiç değilse bu doğru. Ötekilerin hepsi yalan. Canım sıkılacaksa bari doğruya sıkılsın. Sen de inkar edersin, karıştırmış dersin, olur biter. Anladım ki o daha çok benim kocama ne söyleyeceğimi düşünüyor. Bir sessizlik oldu. Sonra birden damdan düşer gibi, Fuat, ben kocama her şeyi söyledim dedim. Yüzüne dikkatli baktım ama hiçbir şey belli etmedi. Kadehi yerine koydu. Cebinden tabakasını çıkartıp bir sigara yaktı. Kaşlarını kaldırıp her şeyimi der gibi yüzüme baktı. Sana sormadan yaptım biliyorum ama böyle olmuyordu. Ben böyle yalanlar içinde yaşayamam ama ona kimsenin bilmediğini söylemiştim. Şimdi bu fena oldu. Bunca zamandır bunları ona niye söylemediğime şaşırmış, bir şeyler anlamaya çalışır gibi düşünceli beni dinliyordu. Boşanmaya karar verdik, ben de çekip çıktım. Anneme de söyledim ama nereye gittiğimi hiçbiri bilmiyor. Ben de arkadaşınla tatile gittiğini söylediğini düşünmüştüm dedi. İstanbul'da o kadar uzun kalmandan bir şeyler çıkarttım ama o gün Perapalas'a geldiğin zaman bir şey söylemediğin için emin olamadım. Bir yandan bunları söylemek zorunda kaldığım için canım sıkılıyordu ama bir yandan da rahatlamıştım. Yüzü asılmıştı, düşünceli görünüyordu. "Peki şimdi nereye gideceksin?" diye sordu. "İstanbul, annemin yanına," dedim. Sonra gülerek, "Ve tabii kedimin." Sanki onlar hiç taşınmamışlar, sanki ben oradan hiç çıkmamışım gibi yerleştirip öylece korudukları, bunca zamandır boş duran odama, ışıklı küremin yanına dönecektim. Belki de yine geceleri karanlıkta onun ışığını açıp bakardım. Ama artık parmağımı üstüne koyduğum yerlerdeki hayatları merak etmeyecektim. İnsanın en beklenmedik mutluluktan, gökyüzüne dokunacağını sandığı bir yerden ansızın korkutucu bir boşluğa düşmesi hiç de zor değildir. Söylediklerimin onu düşündüğüm gibi heyecanlandırmadığını, olsa olsa kaygılandırdığını anlamıştım o gece. Herhalde o bana gelip aynı şeyleri söylese ben yerimde duramaz çılgına dönerdim. Ama sanırım o sessiz, düşünceli, gözlerinde endişeyle başka şeylerden konuşsak da gizli bir anlaşmayla birdenbire bir şeyler söylenmeden, bir şeyler anlaşılmadan, öylece hep olduğu gibi zamanın akışına bıraksak da her şeyin değiştiğini düşünüyordu. Belki de benim bu yaptığım yaşanacak güzel günlerin sonunu getiriyordu. Çünkü böyle gerçekle yalanın, rüya ile hayatın arasında belli belirsiz bir geçitte gizli bir hayatımız vardı. Ve ürkütücü ama uçarı, tehlikeli ama heyecanlı, elle tutulamadığı için ayaklarımızı yerden kesen, tanıdık zamanın, bildik dünyanın içinde bulamayacağımız bambaşka, çocuksu bir macera yaşıyorduk. Mumların ışığında kırık dökük ahşap bir masada yediğimiz yemeğin bu konuşmayla bozulduğunun farkındaydım. Birisi koyu renkli tahtaya çakıyla bazı yerleri silinmiş bir şiir yazmıştı. "Sana büyük bir sır vereceğim. Zaman sensin." O bana bir şeyler anlatırken ya da artık engelleyemediğimiz, gitgide uzayan, sonra ikimizden birinin yalnızca bozmak için bir şeyler anlatmaya başladığı sessizliklerde gözlerim oraya kayıyor, şiiri okumaya çalışıyordum. "Sana büyük bir sır vereceğim. Korkuyorum senden. El kol oynatışından, söylenmeyen sözlerden." Sanki dünyanın bittiği bir yerde yaşadığımız o üç günden sonra, şimdi ilk günden bunları anlatmadığıma seviniyordum. Havaalanında bugünkü gerçekle çarpışmış, dünyaya dönmüş, hemen ardından yarın neler olacağını sormak zorunda kalmıştık. Hatırladım için, masanın üstüne kazınmış dizeler, o ünlü Fransız şairindi. Sevgilisi için eşsiz şiirler yazan, mutlu aşk yoktur diyen şairin. Yok muydu gerçekten? İstediğimiz kadar gizlemeye çalışalım. İkimiz de farkındaydık ne olduğunun. Bunu bildiğimizin de farkındaydık. Ama yine de geri dönmeyi, birkaç saat öncesinin neşesini, çocuksu umursamazlığını, avareliğini yeniden yaşamayı başaramadık. Neyse ki yorgundum ve hala o rüya sersemliğini üstümden atamamıştım. Döner dönmez üstümü değiştirip derin bir uykuya daldım. Sanki yıllardır berabermişiz gibi yatakta arkamdan bana sarılmasına bile ne çabuk alışverdiğime şaştım. Sabah erkenden onu uğurlarken düşünceli ama suskundu. "Bir şeyler yemez misin?" dedim. "Geç kalıyorum," dedi. "Hiç de içimden gelmiyor. Şimdi dosyaları okuyup görüşmelere girmek ama ne yapalım?" İçimden ona, "Bu bir oyun değil. Şimdi yeni bir adım atma sırası sende değil. Meraklanma," demek geldi ama nedense söyleyemedim. Otelin kapısında beni kucaklayıp çok yakında görüşeceğimizi söyleyerek gitti. Kapıcının şaşkın bakışları arasında arkasından yine her zamanki gibi bir bardak suyu yola döktüm. Evet, yollara su dökerim. Kulağımı çekip tahtaya vururum. Başka dünyalara gittiğini söyleyenleri dinlerim. Kahve falıma bakacak birini buldum mu dayanamam. Nuh Nebi'den kalma adetlere mi inanıyorsun diye benimle alay eden aylaya inat, dilek taşlarına bile uğurlar takarım. Al işte, boynumdaki zincirin ucunda annemin verdiği dua saklı. Ne olmuş? Her yıl doktora gittiği için hastalanmayacağını sanan insanlardan mı olsaydım? Güldürmeyin beni. Odaya çıkıp eşyalarımı topladım. Aynı havaalanına ama farklı bir yöne doğru yola çıkmak için hazırlandım. Aslında her şey şimdi başlıyordu. Bundan sonra neler olacağını bilmesem bile kolay olmayacağını anlıyordum. Ne olduğunu tam bilemediğim bir duygu, birdenbire üstüme çöken dehşetli bir yalnızlık beni öylesine korkuttu ki bir an kocamı aramayı, yeniden oraya dönmeyi bile düşündüm. Yapmadım tabii. Parmağımdaki taşı öptüm. Yeni bir başlangıç yapar gibi. Annemle, abimle yüzleşmek, onların sorularına cevap vermek. Sonra tanıdıklar, akrabalar, başkaları araya girmeye kalkışacaklar, dedikoduları duyacaklar. Of, bütün bunlar bana öyle uzak geliyordu ki, düşünürken bile içime sıkıntılar basıyordu. Biliyorum, o an aslında İstanbul'a dönmek belki de yapmak isteyeceğim en son şeydi ama başka nereye gidebilirdim? Keşke aileyi bulsam, beni de o ıssızlığın ortasındaki kral mezarlarına götürse. Beni kimsenin yargılayamayacağı, kimsenin bir şey soramayacağı bir yerde kalsam. Ama hayır, güçlü olmaya karar vermiştim, korkmamaya. Bundan sonra ne olacaksa katlanmaya. Onun için şimdi en zor olanı yapacak, gerçekle yüzleşecektim. Biliyordum, bu ilk karşılaşma en zoruydu. Uçakta giderken bu yaşta bile ne çok yolculuk yaptığımı, ne çok yerden ayrıldığımı, her yolculukta neden kendimi böylesine üzgün hissettiğimi düşünüyordum. Bulutların içinde sarsılarak giderken aklıma gelenler herhalde olacakların en kötüsüydü. Yaptığı kabahat öğrenilmiş, okuldan eve gelen kız çocuğu gibi kendimce yalanlar bulmaya, bir şeyler kurmaya çalışıyordum. Ama sonunda bunların hiçbirinin işe yaramayacağını, herkesin gerçeği nasılsa öğreneceğini de biliyordum. Bugüne kadar bunu ertelemiş, bir yolunu bulup kaçmayı başarmıştım ama artık buraya kadardı. Sonunda yorgun düştüm ve hepsinden vazgeçtim. Aslında bana vız gelir diyordum kendi kendime. Ben böyleyim. Evet, hepsini yaptım. Kocamı aldattım, evli bir adamla beraber oldum, kaçıp tatile gittim. Şimdi de boşanıyorum. Üstelik bunlar henüz bildikleriniz. Ne yapayım, öleyim mi? Hem eğer bilmek istiyorsanız söyleyeyim. Eğer başkaları üzülmeyecek olsaydı daha kim bilir neler yapardım. Yazık ki insan hayatın hızla ileri doğru sarılan bir görüntüler kuşağı. Bir an sonra geriye bir kez daha bakmasına bile izin vermeden bitebilecek bir oyun olduğunu, ona verilmiş bu bilinmez zaman parçasında karşısına çıkan rastlantıların içinde onu en çok mutlu edenleri bulduğu an, geriye kalan her şeyi boş vermek gerektiğini bilse de yapamıyor. Bu çözülmez karmaşanın içinden yalnızca en güzel görüntüleri seçip alamıyor. Kendisini en güçlü sandığı anlarda bile hiç umursamadığı insanların sözleriyle, tanımadığı birilerinin yargılarıyla, en yakınındakilerin anlayışsızlığıyla başa çıkamıyor. Öylesine sıradan bir rastlantıyla kurulmuş hayatını günün birinde bir başka rastlantıyla yıkıp yeniden yapması hiç de kolay olmuyor.